Ayrım 18, sayfa 155. Esir şehrin fedaileri. Taylan Sorgun. Teşkilat-ı Mahsusa'ya emir. Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu haber alma teşkilatı genişledi. Diyarbakırlıların Mustafa Kemal Paşa'ya ayrı bir saygıları vardı. Mustafa Kemal Paşa Doğu ordusunda iken büyük savaşlara komuta etmiş, çok yeri işgalden kurtarmıştı. Muş ve Bitlis o kurtarılan yerlerdendi. Hatta o savaşlardaki başarısı nedeniyle altın kılıç madalyası ile taltif edilmişti, yani ödüllendirilmişti. Diyarbakır'da da İttihatçılar vardı. Ziya Gökalp Bey de genç yaşlarında İttihat ve Terakki'ye yeminli olarak katılmıştı. Diyarbakır'dan bir heyet daha İstanbul'a gelerek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüştü. Getirdikleri haber şöyleydi: Diyarbakır'da İtilaf Devletleri İntelijansiyası'na bağlı subaylar Ermenistan ve Kürdistan için faaliyette bulunmaktadırlar. Yakında Ermeni meselesi yüzünden orada tevkifata başlayacaklar. Diyarbakır'daki itilafçılar şimdi böyle bir siyaset içindeler. İşbirlikleri yapmaktadırlar. İtilaf Devletleri temsilcileriyle toplantılar yapıyorlar. Oysa Diyarbakır'da Ermenilerin yaptıkları katliamları yaşamış bir şehirdi. Mustafa Kemal Paşa Diyarbakır heyetini dinledikten sonra icabeden yapılacaktır, üzülmeyiniz dedi. Vatansever Diyarbakırlılar rahatlamışlardı. Zaten Mustafa Kemal Paşa İstanbul teşkilatlamasına başladığında artık kendi emrindeki teşkilat-ı mahsusa mensuplarına şu emri vermişti: Kürt Teali Cemiyeti'nin mensuplarının İstanbul'daki İtilaf Devletleri komiserleri ile temaslarını takip ediniz. Amerikalı General Harbord, Eylül 1919 günü Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istemişti. O görüşme de olmuştu. İşte o görüşme sırasında Mustafa Kemal Paşa General Harbord'a şunları söylemişti: Şark vilayetlerindeki Kürdistan meselesi İngiltere'nin Şark vilayetlerinde yeni hadiseler çıkarmak için ortaya koydukları bir oyundur. Harbord nereden bilecekti ki Mustafa Kemal Paşa'nın her yerde haber teşkilatları vardır. Daha işgal zamanlarının başında uçan kuştan haberi olmuştur. Ocak 1919 başları. Ocak ayının ilk günleridir. Esir İstanbul geceleri kar fırtınası içinde esaret zamanlarını yaşamakta. Sokak lambalarının soluk ışıkları, İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden İbrahim Temo, Patriot Ömer, Doktor Münir Erenköy'deki bir köşkte o gece misafirleri olan Doktor Fahri ile beraberdiler. Doktor Fahri Bey yeni haberler getirmişti. Dayı Maksut'un gönderdiği haberler arasında şu da vardı: Takipteler. Doktor Münir Bey kısa boyluydu, zayıftı, lakin arkadaşları şöyle derlerdi: Kötüsü geldi mi bizim doktor sanki gerilmiş yay gibidir. Silahını nasıl yerinden çıkardığını görmek de mümkün olamaz. Kötüsü gelirse sözleri özel bir sözdü, yani tehlike gelirse demekti. Ama o sözün sonunda şöyle derlerdi: Kötüsü gelirse yarıp çıkarız, yani vurmak. Balkanlarda, Rumeli'de, dağlarda vuruşurlarken hep o kötüsü gelen zamanlarla karşılaşmışlardı. O gece ateş çemberinden geçmiş imparatorluğun son neslinin isimleri sabaha kadar Rumeli zamanlarını, dağlardaki vuruşmalarını konuştular. Elveda Rumeli demek içlerini öyle bir yakmıştı ki, Doktor Münir Bey bir ara bir Rumeli türküsünü yanık sesiyle söylemeye başlayınca o ateş çemberinden geçmiş insanların gözlerinden yaşlar süzülmüştü. Ama o yaşları hiçbirisi ötekine göstermek istemedi. Bir gece haberi. Eczacı Yüzbaşı Celal o gün Harbiye Nezaretindeki bir arkadaşını görmeye gitmişti. Arkadaşı bir şifre subayıydı, yani Harbiye Nezaretindeki yazışmalardan haberi olurdu. Yüzbaşı Eczacı Celal ile cephelerden tanışırlardı ve o Yüzbaşı Celal'in teşkilata mensup olduğunu bir başka teşkilat mensubu arkadaşından öğrenmişti. Öğlen saatiydi. Yüzbaşı Celal, haydi çıkalım dedi. Beraber Harbiye Nezaretinin büyük kapısından çıktılar, ilerideki bir kıraathaneye oturdular. Arkadaşı etrafı süzdü ve Yüzbaşı Celal'e bir zarf uzattı. Ardından tek cümle: Nasıl yaparsın bilmem ama Mustafa Kemal Paşa'ya ulaşmalı. Kimse Mustafa Kemal Paşa'nın ne yapacağını daha tam bilemiyordu ama bir umut vardı. Umut içinde olanlar kendilerini vazifeli saymaya başlamışlardı. Ertesi gece o zarf Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırılmıştı bile. Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu teşkilat bir saat aksağını gibi çalışmaktaydı. 1919 yılının soğuk bir kış gecesi, Mart ayının ortaları. Üsküdar Ayazma'daki Nihat Hanım'ın evinin kapısı çalındı. Nihat Hanım'ın yakınları İngiliz istihbaratınca mimlenmişlerdi, takip edilmekteydiler. Nihat Hanım kapıya yaklaştı, alıştığı bir tabir vardı. ''Kimdir o?'' dedi dışarıdaki ses. ''Benim, Sami Yüzbaşı.'' Nihat alay heyecanlanmıştı çünkü Yüzbaşı Sami'nin eşi o gece ondaydı. Yüzbaşı Sami bitişikteki evinin kapısını çalıp ses alamayınca eşinin Nihat Hanım'da olduğunu anlamıştı. Nihat Hanım kapıyı açtı, süvari Yüzbaşı Sami yıpranmış savaş üniforması ile önünde duruyordu. Öyle bir haldeydi ki sanki 100 yaşına gelmişti. Çünkü okuldan mezun olur olmaz cephelere koşmuştu, dövüşe dövüş. Cephelerde durmadan dövüşmüştü ve son cepheden evine ancak dönebilmişti. Yüzbaşı Sami'nin işi anlamıştı, ses kendisine hiç yabancı değildi. Yanında bir küçük çocukla kapıya indi, sarıldılar. Küçük çocuk şaşkınlıkla bakıyordu, 7 yaşına gelmişti ama kapıdakini tanıyamadı. Yüzbaşı Sami cepheye giderken o da henüz kundaktaydı. Nihat Hanım'a veda ettiler ve yakındaki evlerine geçtiler. Yüzbaşı Sami'nin oğlunun adı Yakup'tu. Yüzbaşı Sami o ismi Yakup Cemil'e olan bağlılığından vermişti. Yakup babasına bakarken ertesi gün annesine bu kim diye sorarak bakmıştı ve gelenin babası olduğunu öğrendi. Yüzbaşı Sami evinde önce silahını çıkarmış, üstündekiler dururken silahını temizlemeye başlamış, eşi önce bir dinlenseydin deyince, bu daha mıyım, savaş bitti derler ama belki de yeniden başlarız, bir umut, sözleri dökülmüştü dudaklarından. Zaman o zamandı. Vatanseverler gibi işbirlikçiler de vardı. Mahalle bakkalı İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuş bulunan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın o civardaki mensuplarındanmış. Yüzbaşı Sami'nin eşi bir gün ona ekmek almaya gitmiş, bakkal Yüzbaşı Sami'nin eşine ''Sizin kocalarınız gibiler adam olmazlar. Bak işte şimdi düveli muazzama geldi. Hepsinden hesap soracak.'' demiş ve kötü laflar etmiş. Yüzbaşı Sami'nin eşi bir müddet düşünmüş, kocasının huyunu da bilir ama dayanamamış anlatmış. Yüzbaşı Sami ertesi sabah bakkalın dükkanına girmiş. Bakkal efendi, anlat bakalım bizden kim hesap soracak? Bakkal şaşkın, sonra olan olmuş. Bakkal doktora, Yüzbaşı Sami'ye, Harbiye Nezaret'in arkadaşlarını görmeye. Aradan çok zaman geçmedi. Yüzbaşı Sami, Yüzbaşı Dayı Maksud'u buldu. Dayı Maksud, Yüzbaşı Sami'yi bildiğinden Mustafa Kemal Paşa'nın bazı hazırlıkları olduğunu söyledi. Yine aradan çok zaman geçmemişti. Yüzbaşı Sami bir gecenin sabahında üniformasını giydi. Cepheden getirdiği silahını kuşandı. Eşi dikkatle bakmaktaydı. Yüzbaşı Sami, bir müddet için Allah'a ısmarladık dedi. Oğlu yüzüne bakıyordu. Oğluna cephede çekilmiş bir fotoğrafını verdi. İleride buna bakarsın işte benim babam dersin dedi. Sonra eşiyle vedalaştı, oğlunu öptü ve gitti. Esir İstanbul'un hali. Tarihin kararı. 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması üzerinden zaman geçiyordu. 1919 yılı Ocak ayına gelindi. Esir İstanbul'un dar sokaklarının köşe başlarındaki lambaların soluk ışıkları sanki İstanbul'un mahzunluğunun bir başka yüzü. Artık Çengelköy'de, Üsküdar'da ve öteki İstanbul semtlerinde yeşil kafesli pencerelerin ardındaki cephelerden dönecek sevdalıları bekleyen mahzun bakışlar, aşklar, yavaştan umutsuzluk türküleri, şarkıları mırıldanmakta. Bir ninenin köşedeki minderinden Yemen türküsünün gamı, babası şehit Türk çocuğunun başı ninenin dizinde. Sabri Ethem Bey anlatmış, silahları ellerinden alınmış, iki Mehmetçik. Sarayın hükümeti onlara da artık teslim var, ordu terhissiz de evinize demiş. Arap çöllerinde, Çanakkale'de, Kafkas cephesinde, Galicia'da dövüşmüşlerdi ama işte kader. Kader mi? Yoksa başka şey mi? İstanbullu iki Mehmetçik peradan geçiyorlar. Bir nefer elindeki değnekle fistanlı bir işgal askerini gösterdi ve sordu. Ne var ya, ne oldu, bunları oralarda kovalamadık mı, kaçmışlardı, şimdi burada caka, çalım satıyorlar. Vitrinlerde Venizelos resimleri, her yerde kulaç kulaç yabancı bayraklar. Türkçe konuşan şehir İstanbul bir günde dilini unutmuş sanki. Her dil yüksekten konuşuluyor ama Türkçe artık fısıldanıyordu. Haki renkli üniformaları ile İngiliz nöbetçiler, İngilizlerin müstemlikelerinden getirdikleri kırmızı fesli Senegalli askerleri. Pera caddelerinde sabaha karşı balolardan çıkmış şık hanımlar, yabancı zabitler, şık giyinmiş işbirlikçiler beyler. Süslü faytonlarına binip saraya doğru giden prensesler. Öteki tarafta ise yoksul Türk insanları. Yüzbaşı Sabri mahmuzlu çizmelerini kaldırımlara öfkeyle vurarak yürürken o iki Mehmetçiği gördü, durdu. Konuşmaya başladılar. Mehmetçik hazır oldu. Kırmızı fesli Senegalli askerleri görünce çöllerde vuruştukları zamanı hatırladı. Yüzbaşı Sabri, ey komutanım, çöllerde İngiliz ile dövüşürken İngiliz altınlı Arap şeyhlerinin çapulcu takımı bizi arkamızdan nasıl da vurmuştu değil mi dedi. Çöl ya da başka cephelerin güneşinden yüzü yanmış Mehmetçiğin yüz hatları öfkeli ve hazin çizgiler içindeydi. Hiçbir ressam böyle bir yüzü resmetmek kabiliyetinde olamazdı. Silahları alınmış Mehmetçikler İstanbul sokaklarından geçerlerken sanki bir destanın da başka sayfaları açılmaktaydı. Ama bunun yanında emperyalizmin bandosu İstanbul sokaklarında yedi düvenin marşlarını çalmaktaydı. Bandonun ardında Rumlar Zitto çığlıkları ile Patrikhane'ye doğru akmaktaydılar. Ermeni taşnaklar o kervanın öteki tarafında başka şarkılar içindeydiler. Ermenistan, Pontus, hayal ve bayrakları ellerindeydi. İşbirlikçi Sadrazam Damat Ferit büyük tevkifatı sürdürüyordu. İtilaf devletlerinin isteğiyle kurulmuş olan Nemrut Paşa Divanı örfisini bir keskin ihanet ve keskin satır gibi işlemekteydi. Bütün vatansever İttihat Terakki mensupları cephelerde vuruşmuş paşalar dahil tutuklanıp Bekir Ağa Bölüğü hapishanesinde. Esir İstanbul'un gecelerinde sokak lambaları sanki bir mahzunluğa katılır gibi inadına sönük ışıklar verir gibiydi, öyle geliyordu insanlara. Mustafa Kemal Paşa Bekir Ağa Bölüğü hapishanesindeki bu arkadaşlarını hiç yalnız bırakmamakta kararlı. Zaman zaman Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine gidip onlarla uzun uzun konuşmaktaydı. Tabii saray ve işgal devletleri komiserleri bu işe kızıyorlardı. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın oraya gitmesini önleyecek gücü de kendilerinde bulamadılar. Geçmiş zamanı hatırlamak. Mustafa Kemal Paşa o gün yanında yaveri Cevat Abbas olduğu halde yine Bekir Ağa Bölüğü hapishanesindeydi. Yüzbaşı Şadi Bey ona yol gösteriyordu. Mustafa Kemal Paşa bir an geçmiş zamanı hatırladı. İmparatorluk çöküyordu. Mustafa Kemal Harbiye'de vatan cemiyetini kurmuştu. Arkadaşları bile kurtuluş yolları arıyordu. Ama tam mezun olduğu zamanda jurnalcilerin jurnali ile yakalandı ve Yıldız Sarayı mahkemesine çıkarılıp tevkif edilip Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine kapatılmıştı. İşte o gün arkadaşlarını ziyarete geldiğinde o hapishane hücresindeki aylarını hatırladı. Ama vatansever öğretmenleri işe karışmış ve mektepler nazırını biraz da tehdit ederek Mustafa Kemal'i Suriye'deki orduya sürgün şartıyla kurtarmışlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın Bekir Ağa Bölüğü hapishanesini ziyaretlerinden bir gün, koridorda ilerlerken bir an durdu, etrafa baktı. Gözlerindeki ışıklar sanki bir başka parlamaya başlamıştı. Yumruklarını sıktı, sonra birden yürümeye başladı. Çabuk adımlarla eski arkadaşlarına doğru giderken Cevat Abbas'a ''Her zaman bir hesap zamanı vardır.'' dedi. Zamanın hükümeti askerlere bir emir yayımlamıştı. Sokaklarda görülen yabancı zabitlere selam verilecek denilmiş, tünelin girişinde Yüzbaşı Dayı Maksut yanında Kehribar Ali ile bir arkadaşını bekliyordu. O sırada bir Mehmetçik göründü. Tünelin giriş kapısındaki İngiliz nöbetçi kolundaki çavuş işaretini gösterdi. Bozuk Türkçesiyle selam, selam diyordu. Mehmetçik ha siktir dedi. İngiliz çavuş Mehmetçi'ye bir dipçik vurmuştu ki Yüzbaşı Dayı Maksut Kehribar Ali'ye başı ile işaret verdi. Kehribar Ali Trablus kuşağından çıkardığı tabancasının kabzası ile İngiliz çavuşun yüzüne öyle bir vurdu ki ses belki Yemen çöllerinden duyulur olsa gerekti. Sonra yürüyüp gittiler. İşbirlikçi Sadrazam Damat Ferit İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuş olan İşbirlikçi Hürriyet ve İtilaf Fırkası yani partisi ve İşbirlikçi Matbuat yani basın kendi tangolarını yapıyorlardı. İşbirlikçi matbuatın başta gelenleri arasında Alemdar gazetesi de vardı. Alemdar gazetesi Bekir Ağa bölüğü hapishanesindekiler için şöyle yazmıştı o gün. Sehpalar bu adamlara layık değildir. Koparılması gereken bu kafalar kütükler üzerinde kesilip günlerce ihanet taşında kalmalı. Kaçıncı defadır böyle yazmaktaydı? İşbirlikçi Alemdar gazetesinin başları kütüklerde kesilmeli dedikleri arasında Ziya Bey yani Gökalp, savaş sırasında Irak'ta İngiliz ordusu komutanları ile birlikte esir alan Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa, Tevfik Rüştü yani Aras, Yunus Nadi Bey ve cephelerde dövüşmüş komutanlar, sonraları milli mücadele ve Anadolu ihtilalinde önde yer alacak olanlar. Cumhuriyet'in ilanı ardından önde görülecek bütün isimler vardı. İşbirlikçi matbuat bir yanda, vatansever matbuat öte yandaydı. Ama tarih sonunda işbirlikçiler için kararını vermişti. O işbirlikçiler tarihin şaşmaz kararını mahkum olarak kalmışlardır hep. Kuvvacılar ve işbirlikçiler. 1919 yılının Ocak ayının günleri, esir İstanbul beyaz örtüsü altında binbir kederin içinde sanki bir başka ölümün senfonisini yaşıyordu. İstanbul'un köşe başlarındaki soluk lamba ışıkları bermutat yanmıştı. Üzerlerine düşen kar tanecikleri o anda eriyordu. Sanki o esaretin başka gözyaşlarıydı ve bu esir şehirde kim bilir kaç bin şehit çocuğu mahzunlukları içinde binbir kahırla boğuşmaktaydı. Esir İstanbul'un Türk evlerinin duvarlarındaki cepheden dönmeyenlerin fotoğraflarındaki bakışlar kah canlanıyor, kah bir şeyler söylüyordu. Doktor Fahri evden çıkmadan önce belindeki revolverini son defa yokladı. Dayı Maksut Yenibahçeli, Yüzbaşı Şükrü, Yüzbaşı Eczacı Celal, İskeçeli Ali, Binbaşı Tahsin buluşacaklardı. Kar iyice bastırmıştı. Doktor Fahri hafiften bir türkü tutturmuştu. Türkü Yemen'di. Binbir kederin içinde dans ettiği o türkü kim bilir belki yıldızlardan aşağı bakıp gidip de dönemeyen cengaverlerin meçhul kabirlerinden geliyor gibiydi. Bir büyük savaşı yaşamış o isimler nihayet bir vakit buluştular. Zamanın çok geride kalmamış ateş günlerini konuşuyorlardı. Binbaşı Tahsin bir ara daldı, gözleri buğulanmıştı. Ah Yakup Cemil de olsaydı şimdi, tam da onun bin defa seveceği vuruşma zamanına yetişseydi. Ama ve lakin felek etti Yakup Cemil'e edeceğini. Masadakilerin hepsinin gözlerinde derin kederler sanki bağdaş kuruverdi. Binbaşı Tahsin sözlerini sürdürdü. Trablus savaş günlerini hatırlamıştı. İmparatorluk batarken Trablus işgali yaşanıyordu. O zamanın genç kurmayları Mustafa Kemal Enver, o zaman genç bir kurmay olan sonraki zamanın Halil Paşası Yakup Cemil gizli yollardan kaçak olarak Trablus'a gitmişler ve bir destan yaratır gibi vuruşmuşlardı. Binbaşı Tahsin, Mustafa Kemal Paşa Yakup Cemil'i çok severdi. Balkan vuruşmaları zamanında beraber olmuşlardı derken o günleri ruhunun bütün derinliklerinde yaşar gibiydi. Yenibahçeli, Yüzbaşı Şükrü, şimdi yarın ne yapacağız? İşimiz çoktur. Şile için bir tertip yapmak zamanı. Orada Rum, Ermeni çeteleri yine ortaya çıkmaya başlamış derken sabah ha oldu ha olacaktı. Mustafa Kemal ve Topal Osman. Mondros sonrası zamanı. Karadeniz'in kıyılarından içlerine kadar yayılan Pontusçular artık Pontus devleti hayali içinde Türk köylerini vurmaya başladılar. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki teşkilatlanması sırasında bu haberleri Harbiye Nezaretindeki subaylardan almaktaydı. Yaveri Cevat Abbas Binbaşı Tahsin Bey'i iyi tanırdı. Osman'ın bazı tertipler düşürdüğünü haber almış, bunu Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırmışlardı. Topal Osman'ın topallığı Rumeli vuruşmalarında diz kapağından aldığı bir şarapnel yarasıyla ortaya çıkmıştı. Artık elveda dediğimiz Rumeli'de Yakup Cemil ile Topal Osman bir orduya bedel gibiydiler. Mustafa Kemal de aynı zamanlarda Rumeli'de vatan topraklarımızda vuruşurken onları da orada görmüş ve tanımıştı. Binbaşı Tahsin Bey'e bir haber gönderdi. Haberi götüren Doktor Fahri'ydi. Mustafa Kemal Paşa Binbaşı Tahsin'i Beyoğlu Havval Sokak'taki gizli karargahında karşıladı ve Topal Osman ile ilgili yeni bilgiler edindi. Zamanı gelince Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa Topal Osman'ı çağıracaktır. Ona Karadeniz Havalisi vazifesini verecek ve ondan sonra da Topal Osman Bey Pontusçuların tepelerine en şiddetli fırtınalar içinden gelen şiddetli yıldırımlar gibi inmeye başlayacaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın Binbaşı Tahsin Bey'e haber gönderdiği zamanlar sır dolu zamanlardır. Taylan Sorgun bu sayfaya Topal Osman'ın da bir fotoğrafını koymuş, aşağısına şöyle yazmış ve işte Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da teşkilatlanma döneminde ilerisi için tespit ettiği ve haber gönderdiği Topal Osman Bey. Topal Osman aynı zamanda teşkilat-ı mahsusanın da önde gelen isimlerinden. Topal Osman bir elinde bir mavzer, sırtında bir çaprazlama fişeklik, belinde de yine fişeklik, yanında bir kama şeklinde poz vermiş. 18. ayrımın sonu. Sayfa 164.